DH ve izninsiz varlık yönetimi yanılsaması. Kısaca, DH, banka olmadan merkeziyetsiz varlık yönetimine olanak tanır. Teknik olarak büyüleyici olsa da platform hayatta kalma yanılgısı ve likidite risklerinden muzdariptir. Türkiye'deki yöneticiler için SPK lisansı olmadan faaliyet göstermek ciddi yasal riskler taşır. Birincisi, giriş. Kendi risk fonunuzu, hedge fund, yönetme hayali. Genellikle bu hayal, Boğaziçi veya DTÜ'de başlar, Ivy League'de master ile devam eder, uluslararası bankalarda haftada 80 saat çalışarak pişer ve yıllar sonra kurumsal yatırımcıların kapısını aşındırarak gerçeğe dönüşür. Ya da tüm bunlardan tasarruf edip dizüstü bilgisayarınızı açar, cüzdanınızı bağlar ve kendinize Alpha Predator unvanını verirsiniz. DHE, hoş geldiniz. DeFi'nin sosyal ticaretle buluştuğu ve fon yöneticileri için giriş bariyerinin yüksek lisans, TAN, internet bağlantısına düştüğü yer. Anlatı cezbedici, finansın demokratikleşmesi, liyakate dayalı yükseliş herkes için getiri. Protokol teknik olarak etkileyici ve Ethereum ile Katman 2, Layer 2 çözümlerinde nelerin mümkün olduğunu gerçekten gösteren az sayıdaki projeden biri. Ancak kripto sirkinde sıklıkla olduğu gibi teknolojik yapılabilirlik ile yasal uygunluk ve ekonomik sağduyu birbirine karıştırılıyor. Protokole, liderlik tablosundaki gizli risklere ve SPK gibi düzenleyicilerin bu iş modeline baktığında neden muhtemelen nefessiz kaldığına ayık bir bakış atıyoruz. İkincisi, DH tam olarak nedir? Özünde DH, merkeziyetsiz bir varlık yönetimi protokolüdür. Aracı olmadan iki tarafı birbirine bağlar. Yöneticiler, bir havuz, temelde blockchain üzerinde bir yatırım fonu oluştururlar. Stratejiler yürütebilir, varlık alıp satabilirler. Çoğunlukla Synthetix veya Uniswap üzerinden. Yatırımcılar bu havuza sermaye, genellikle stablecoin veya ETH yatırır ve karşılığında havuzdaki paylarını temsil eden tokenlar alırlar. Bütün olay non-custodial, emanet edilemez yapıdadır. Büyük teknik avantaj budur. Yönetici işlem yapabilir. Yani havuzun bugün Bitcoin'e mi yoksa yarın egzotik bir altcoin'e mi yatırım yapacağına karar verebilir. Ama mevduatlarla Bahamalara veya Arnavutluk'a kaçamaz. Akıllı sözleşme sadece ticarete izin verir. Kendi hesabına para çekmeye değil. Karşılığında yönetici, akıllı sözleşmenin otomatik olarak kestiği bir performans ücreti, örneğin karların %10'u alır. Adil mi duyuluyor? Teknik olarak evet. Ekonomik ve hukuki olarak işler karmaşıklaşıyor. Üçüncüsü, düzenleme tuzağı. İzinsiz ve yasaklı. Burada iki dünya çarpışıyor. DeFi dünyasında permissionless, izinsiz, kodun kimseden izin istemediği anlamına gelir. Bir havuz açmak için kimliğe, lisansa veya takım elbiseye ihtiyacınız yoktur. Gerçek dünyada, özellikle Türkiye ve Avrupa'da işler çok farklı görünür. Portföy yönetimi hobi değildir. Başkalarının fonlarını kar elde etmek amacıyla, belirli bir takdir yetkisiyle yöneten herkes düzenlenmiş bir faaliyet yürütmektedir. Türkiye'de sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurulu, SPK tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. İzinsiz portföy yöneticiliği yapmak, sermaye piyasası kanununa göre ciddi bir suçtur. İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti. Yasal olarak bunu yapmak için bir portföy yönetim şirketi, PYKŞ lisansı gerekir. Asgari sermaye, personel, teknik altyapı ve denetim şartları, evinden işlem yapan bireysel bir trader için fiilen ulaşılamazdır. Sonuç, merdiven altı fon yönetimi. İstanbul'da veya Ankara'da oturup DH üzerinde yatırımcılar için halka açık bir havuz yöneten bir trader büyük olasılıkla suç işlemektedir. Yöneticinin takma isim, pseudonim kullanması, MASAK veya siber suçlarla mücadele ekipleri cüzdan adresini gerçek bir kişiyle eşleştirene kadar onu korur. Yatırımcılar için bu şu anlama gelir. Düzenlenmemiş bir gri piyasaya yatırım yapıyorsunuz. Yatırımcı tazmin merkezi, EYTM, güvencesi yoktur, yatırımcı koruması yoktur ve yönetici kötü niyetli davransa bile, anonim kaldığı sürece, etkili bir yasal başvuru yolu yoktur. Dördüncü, risk analizi, panelin, dashboard gizledikleri. Hukuki kısmı bir kenara bırakalım. Yönetici Güney Pasifik'te özgürlükçü bir adada otursa ve her şey yasal olsa bile, DH iyi bir yatırım mı? Bir kullanıcı olarak sürekli yüksek APY yıllık getiri oranlarıyla bombardımana tutuluyorsunuz. Ancak istatistiklere dikkat edin. Arayüz, UI sorunu, körlemesine risk yönetimi. The Hedge kullanıcı arayüzü şeffaflık vaat eder ama belirsizlik sunar. Fon listesine bir bakış sorunu ortaya koyar. Örneğin Gold Bull 2X son bir ayda %+5 ve toplamda %+45 getiri göstermekte. 5 üzerinden 3 risk puanına sahiptir. Notta bunun sağlam bir strateji mi yoksa potansiyel bir saatli bomba mı olduğu sorgulanmaktadır. Predictable Gains bir ayda %+1 ve toplamda %+28 getiriyle 5 üzerinden 2 gibi görece düşük bir risk puanı taşır. Ancak özellikle kripto piyasaları bağlamında predictable ifadesi örtük biçimde sorgulanmaktadır. Ethereum Yield son bir ayda %+3 ve toplamda %+31 getiri sunmakta ve Gold Bull 2X ile aynı şekilde 5 üzerinden 3 risk puanına sahiptir. Bu da risk profillerinin gerçekten karşılaştırılabilir olup olmadığı sorusunu gündeme getirir. Ethereum Bear 2X son bir ayda %-15 kayıp yaşamasına rağmen toplamda %+22 getiri göstermekte ve 5 üzerinden 5 ile en yüksek risk puanını almaktadır. Ancak bu değerlendirmenin hangi faktörlere dayandığı ayrıntılı biçimde açıklanmamaktadır. D, H, T, Liquidity Yield bir ayda %+52 ve toplamda %+184 gibi çok yüksek getirilerle öne çıkmakta. Buna rağmen risk açısından 5 üzerinden 4 olarak derecelendirilmekte ve orta olarak tanımlanmaktadır. Son olarak Bitcoin BR1X son bir ayda %0 ve toplamda %-49 getiri göstermesine rağmen 5 üzerinden 3 gibi orta seviyede bir risk puanı almaktadır. Genel olarak tablo, risk puanının kendisini temel sorun olarak ortaya koymaktadır. Netlik ve karşılaştırılabilirlik izlenimi verse de metodolojisi açıklanmadığı için bu sayısal risk değerlendirmelerinin nasıl belirlendiği belirsiz kalmaktadır. Buradaki en tehlikeli unsur risk skorudur. D-Hedge bunu sadece geçmişteki aşağı yönlü volatiliteye, downside volatility, dayandırarak tanımlar. Bu tanım kripto ürünleri için ağır bir ihmaldir. Şunları tamamen görmezden gelir. Akıllı sözleşme riskleri, karmaşık DeFi protokollerini kullanan bir havuz, muazzam bir teknik başarısızlık riski taşır. Likidasyon zincirleme reaksiyonları, kaldıraçlı ürünlerde 2x, 3x, volatilite şimdiye kadar ılımlı olsa bile likidasyon yoluyla toplam kayıp riski gerçektir. Depegging, sabitlik bozulması. Bir stablecoin havuzu son derece güvenli görünebilir. Risk 1/5. Ta ki stablecoin çıpasını kaybedene kadar bakınız. UST eğik çizgi Luna. Türkiye'de çok can yaktı. O zaman düşük riske rağmen para buharlaşır. Hayatta kalma yanılgısı. Survivorship bias. D-Hedge gibi platformlardaki en büyük risk survivorship bias'tır. Anonim bir aktör bugün 10 farklı cüzdan oluşturabilir ve 10 havuz başlatabilir. 5 havuzda maksimum kaldıraçla yükselişe oynar. 5 havuzda düşüşe oynar. 1 ay sonra 5 havuz batar, likide olur. Yönetici bunları sessizce kapatır. Radardan kaybolurlar. Diğer 5'i ise %500 getiriye sahiptir ve liderlik tablosunun en tepesinde görünür. Yatırımcı olarak siz dehayı değil, yazı tura atışını kazanan şanslı kişiyi görürsünüz. Hayalet likidite ve slippage, kayma. Bir havuz kağıt üzerinde mark to market değerli görünebilir. Ancak bu havuz likit olmayan shitcoin'ler tutuyorsa paylarınızı satmak fiyatı ezip geçebilir. 10 bin dolar karınız olduğunu sanırsınız ancak slippage sonrası elinize bunun sadece bir kısmı geçer. 5. Vergi kabusu senaryosu. Türk kripto yatırımcılarının maliyeden bir düzenleme gelene kadar görmezden gelmeyi sevdiği bir nokta. Vergiler. Şu an Türkiye'de bireysel kripto kazançları için spesifik bir vergi olmasa da durum belirsizdir ve hızla değişebilir. Ticari kazanç riski. Bir The Hedge havuzunda yönetici yılda yüzlerce işlem yapar. Sürekli ve çok sayıda işlem yapmak, kazancın arzi kazanç yerine ticari kazanç olarak sınıflandırılmasına neden olabilir. Bu durumda gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu doğabilir. Takip ve belgeleme. Gelecekte bir vergi denetimi olduğunda binlerce mikro işlemin kaydını tutmak ve bunları Türk lirası cinsinden değerlemek imkansıza yakın bir muhasebe yükü oluşturacaktır. 6. Sonuç. D-Hedge büyüleyici bir deney. Varlık yönetiminin teknik olarak ne kadar verimli olabileceğini gösteriyor. Arka ofis yok, faks cihazı yok, banka şubesi yok. Ancak yatırımcı için şu anda her şeyden önce şudur. Yüksek karmaşıklığa sahip bir risk sahası. Yasal tuzaklar, vergi belirsizlikleri ve kısa vadeli kazananları öne çıkarırken yapısal riskleri arka planda tutan bir arayüz arasında geziniyorsunuz. Buraya yatırım yapanlar işin deneysel doğasının farkında olmalıdır. Bu, bir vadeli mevduat hesabı alternatifi değil, erken aşama bir girişim sermayesi, venture capital, riskidir. Teknoloji çığır açıcı ancak mevcut uygulamalar profesyonelleri bile zorlayan bir due diligence, durum tespiti gerektiriyor.